bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Gerçek Din Bu 1. Profesör Doktor Süleyman Ateş. Yeni Ufuklar Neşriyat. 8. baskı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Turan Dursun'un Din Bu adlı kitapçıklarını okuyanların çoğu, Kur'an ve İslam hakkında temelli bilgiye sahip olmadıkları için cidden olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bir gün Samsun Tıp Fakültesi'nde bir profesör arkadaşım odama geldi, yanında Dursun'un birinci kitabı vardı. Okuduğu yerleri çizmiş, notları almıştı. İmanım sarsıldı diyordu. Kendisini kuşkuya düşüren konuları bir bir ele alarak tartışmaya başladık. Birkaç seans oturup ikişer, üçer saat konuştuk. Sonunda Kur'an-ı Kerim'in Evrensel Mesajına Çağrı kitabımı okumaya başladı ve bir gün telefonla teşekkür etti. "O adam artık bitti," dedi. Bir profesörün dahi böyle etkilendiğini görünce, din hakkında hemen hiçbir bilgileri olmayan gençlerin çok daha fazla etkilenmekte olduklarını düşündüm. İşte kendilerine acıdığım gençlerin ruhlarının ebedi ışığı kaybedip ruhani karanlıklara düşmelerini önlemek için neredeyse kapışılmakta olan bu iman düşmanı kitaplara bir cevap verme zorunluluğu hissettim. Şimdi bu zatın kitabında ileri sürdüğü başlıca iddiaları bir bir ele alıp bunların doğruluk ve tutarlılık derecelerini akıl süzgecinden geçireceğiz. Başarı Allah'tandır. Ön Söz. Tarih boyunca Yüce Kur'an'a ve onun tebliğcisine saldırılar olmuş, fakat bu saldırıların sesi kısılmış, Kur'an güneşi saldırı bulutlarını aralayıp ufukta görünmeye ve insanlığı aydınlatmaya devam etmiştir. Günümüz Türkiye'sinde de zaman zaman bu tür saldırılar gündeme gelmektedir. Bundan birkaç yıl önce doçent titrini almış bir kişinin bilmezce yaptığı eleştirileri cevaplamıştık. Bugünlerde de özellikle iki kişi gündemdedir. Biri, Şeriat ve Kadın gibi gerçekleri çarpıtan kitabın yazarı İlhan Arsel'dir. Konunun uzmanı olmayan bu yazar, çoğu yerde yaptığı çarpıtmaları, tahrifleriyle uzmanların nezdinde gülünç duruma düşmektedir. Öteki de oldukça konunun içinde fakat klasik medrese ölçüsünde yetişmiş bir kişi olmasına rağmen kalbindeki inkar damgası kendisini ışığa saldırmaya yöneltmiş, ömrünü inkarla kapatmasına neden olmuştur. Sözünü ettiğimiz bu son kişi talihsiz bir kurşunla artık hayattan ayrılmış bulunan Turan Dursun'dur. Kendisi klasik medrese artığı bazı hocalarda metin çözebilecek derecede bir parça Arapça öğrenmiş, bir ara müftülük de yapmış, sonra TRT'de dini program yapıcılığına geçmiş ve oradan emekli olup Kur'an'a ve İslam'a saldırı görevini üstlenmiştir. Ben bu zatı hiç görmedim, sadece adını duymuştum. Fakat İslam aleyhinde yazılar yazdığını ancak son zamanlarda öğrendim. Tesadüfen bir gün elime 2000'e doğru dergisi geçti. Orada ayın yarılması sorununu ele alıp Kur'an etrafında kuşku uyandırma amacını taşıyan bir yazıyı okudum. Buna cevap verme sorumluluğunu hissettim. Yazıp dergiye gönderdiğim cevap bu yazar tarafından kırpılarak sözü edilen dergide yayınlandı. Tabii yazar eleştirileriyle birlikte yazımı kırparak verdiği için cevabımız ilmi gücünü kısmen yitirmişti. Sonra bu zat çeşitli dergilerde yayınlamış olduğu yazılarını Din Bu adını verdiği kitapçıklar halinde yayınlamaya başladı. Bu tür yazıları onun hayatına mal oldu. Onun düşüncesinden ötürü öldürülmesine gerçekten üzülmüştüm. Ne adla ve ne amaçla yapılırsa yapılsın teröre, korkutmaya, sindirmeye karşıyım. İnsanların aydınlanması, ilmin ilerleyebilmesi için özgürlük gerekir. Düşüncesinden ötürü bir insanı öldürmek acizin sonucudur. Bunu fikre cevap verme gücünden aciz olanlar yapar. Kişiyi öldürmek düşünceleri öldürmez. Fikir ancak karşı fikirle geçersiz kılınabilir. Yoksa düşünce sahibini öldürmek onun düşüncelerinin daha çok yayılmasına yardım eder. Nitekim öldürülmesinden sonra Turan Dursun'un yazıları, eserleri daha çok revaç bulmuştur. Kurşun karanlığı aydınlatmaz. Karanlığı aydınlatmak için kibrit çakmak, lamba yakmak gerekir. kitapları okuyanların çoğu Kur'an ve İslam hakkında temelli bilgiye sahip olmadıkları için cidden olumsuz yönde etkilenmektedirler. Bir gün Samsun Tıp Fakültesi'nde bir profesör arkadaşım odama geldi. Yanında Dursun'un birinci kitabı vardı. Okuduğu yerleri çizmiş, notlar almıştı. İmanım sarsıldı diyordu. Kendisini kuşkuya düşüren konuları bir bir ele alarak tartışmaya başladık. Birkaç seans oturup ikişer, üçer saat konuştuk. Sonunda Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajına çağrı kitabımı okumaya başladı ve bir gün telefonla bana teşekkür etti. "O adam artık bitti," dedi. Bir profesörün dahi böyle olumsuz etkilendiğini görünce din hakkında hemen hiçbir bilgileri olmayan gençlerin çok daha fazla etkilenmekte olduklarını düşündüm. İşte kendilerine acıdığım gençlerin ruhlarının ebedi ışığı kaybedip ruhani karanlıklara düşmelerini önlemek için neredeyse kapışılmakta olan bu iman düşmanı kitaplara cevap verme zorunluluğunu hissettim. Şimdi bu zatın kitabında ileri sürdüğü başlıca iddiaları bir bir ele alıp bunların doğruluk ve tutarsızlık derecelerini akıl süzgecinden geçireceğiz. Başarı Allah'tandır. 1. Övünmesi, çok iyi Arapça bildiği iddiası. Birinci kitabın 97. sayfasında şöyle övünüyor. Daha öncelere dayanır. Klasik Arapça, Fusha Sahih Arapça deniliyor ki asıl Arapça bozulmamış Arapça. O bozulmamış Arapçayı çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bugünkü Arapçayı da bilirim ama o ölçüde değil. Arapçayı bilmemin önemi şurada, İslam kaynakları o Arapçayla yazılıdır. Hem Kur'an hem hadis tüm İslam kaynaklarında. Ayrıca benim uzmanlık alanım var. Örneğin fıkıhçıyım ben, yani İslam hukukçusuyum. Kelamcıyım, İslam kelamcısıyım. O da ayrı bir daldır. Hadis bilimcisiyim, yani bir hadis nasıl çürük olur, nasıl sağlam olur? Usulü hadisten bilinir, usulü hadisçiyim. İslam'ın bu dallarını sadece meslek olarak değil, özel çabalarımla da öğrenmeye çalışırım. Yani beni bu alanda, karşımda olanlar da yanımda olanlar da uzman olarak görürler. Ayrıca doğu bilimciyim. Ben şimdi kendimden sıkılıyorum anlatmaktan. Bu arada tüm dinlerin kutsal kitaplarını karşılaştırdım. Bir din etnoloğuyum. Bu zaman uzmanlık zamanıdır. Bir insan her dalda üstad olamaz. Olmaya kalkarsa her şeyden yarım kalır. Bildiği habbeyi kubbe sanır. Göleti deniz zanneder. Burada merhum Mehmet Akif'in Köse İmam'la tartışmasını hatırladım. Kendisine mesleğini soran imama Akif şair olduğunu söyler. İmam şairleri epey hıpradıktan sonra şiiri savunan Akif'e der ki, "Hem senin şiire müdafi çıkışın manasız, sana şair diyen oğlum seni gördüm yalnız." Bu yazar klasik Arapçayı kendi ana dilinden daha iyi bildiğini de iddia ediyor. Ne yazık ki bildiğim yalnız Arapçadır ama klasik Arapçayı biliyorum ve sanırım klasik Arapçayı kendi ana dilimi bildiğim kadar hatta daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Gerçekten iddia edildiği gibi Arapçayı kendi ana dilinden daha iyi biliyor mu? Kitabından vereceğimiz iki örnek bu iddiasının abartılı olduğunu gösterecektir. Birinci kitabın 34. sayfasında Hazreti Peygamber'in azl, doğumu önlemek için boşalmadan önce ayrılma ile ilgili bir sözünü aktarıyor. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyor. Peygamberle birlikte Beni Mustalık gazasına çıktık ve Arap tutsaklarından tutsaklar elde ettik. O sırada kadınlar iştahımızı çekti. Bekarlık çok güç gelmişti bize o günlerde ve azil yapmak istedik. İstiyorduk azil yapmayı ancak peygamber aramızdayken orma sormadan nasıl azil yapacağız dedik ve gidip peygambere sorduk. Peygamber de al yapmamakta sizin için bir sakınca yoktur. Yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de. Ama bilin ki kıyamet gününe değin meydana gelecek bir yavru ne olursa olsun meydana gelir. Bakınız Buhari, E.S. Sahih, Kitabul Itk, Taksim 13, Tecrit, Hadis No. 1596, Müslim, E.S. Sahih, Kitab-ül Nikah, Taksim 127, Hadis No. 1438, Ebu Davud, Sünen, Kitab-ül Nikah, Taksim 49, Hadis No. 2170. Bu metinde geçen yapmamakta sizin için bir sakınca yoktur cümlesi, ma aleyküm ella tefalu'dur. Bunun Türkçe anlamı, yapmamakta sizin için bir sakınca yoktur değil. Tam tersine, yapmamanız için bir gerek yoktur, yapabilirsiniz demektir. Yani hadiste yazarın söylediğinin tersi söylenmektedir. Yapmamanızda bir sakınca yoktur değil, yapmanızda bir sakınca yoktur. Hatta ma olumsuz edatı olduğu gibi soru edatı da olabilir o zaman. Neden yapmayacaksınız anlamını verir. İkinci kitabın 46. sayfasında Arapça metni şöyle çevirmiştir. Birçokları gibi İbn Hazm'ın da sabilerden, tapınaklarından, ibadetlerinden söz ederken yazdıkları şunlar da var. İbn Hazm, El Fasıl, 1 Taksim 88. Ancak onlar, sabiler, 7 yıldıza ve 12 burca saygı göstermek gerektiğini söylerler. Ve bunların suretlerini, resimlerini, heykellerini tapınaklarında yapıp bulundururlar. Bunların kadim, öncesiz ve sonrasız olduklarını söylerler. Bunlara kurbanlıklarla ve darıyla yakınlaşmaya çabalarlar. Bir gündüz ve gece içinde Müslümanların namazlarına benzer 5 vakit namazları vardır. Ramazan ayında da oruç tutarlar. Namazlarında Kabe'ye, Elbeytül Haram'a dönerler. Kıbleleri Kabe'dir. Mekke'ye ve Kabe'ye saygı gösterirler. Ölü etini, kanı, domuz etini haram sayarlar. Müslümanlara haram sayılan kurbanları onlar da haram sayarlar. Hindistanlılar da Buda'ya ya da putlara, yıldızlar adına tasvir, resim, heykel ve saygı anlamında buna benzer bir yol izlerler. Arap toplumundaki putların kökenini de bu oluşturur. 1 Taksim 88. Burada sabilerin yıldız tanrılara kurbanlıklarla ve darıyla yaklaşmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Arap metindeki kelimesini darı diye çevirmiş ve sabilerin kurban yanında darıyla da tanrılara yaklaştıklarını söylemiş. Bildiğim kadarıyla tarihte hiçbir millet tanrı diye taptığına darı takdim etmemiştir. Çünkü darı tanrıya takdim edilecek bir değerde görülmez. Aslında metinde geçen kelimesi darı değil, duman, buhur, tütsü demektir. Tanrılara kurban kesenler buhur yakarak güzel koku ve tütsüyle ibadetlerini mabutlarına takdim ederler. Dini törenlerde, mevlitlerde buhur yakmak, tütsüyle topluluğa güzel koku yaymak hala yapıla gelmektedir. Şimdi bu kadar basit şeyi dahi bilemeyen bir insanın ana dilinden daha iyi Arapça bildiğini iddia etmesi uygun mudur? Bu iddia sahibinin diğer metinlere yaptığı çevirilerin ne derece aslında uygun olduğunu okuyucu düşünmelidir. Bu zat da İlhan Arsel gibi tercüme eserleri tarayarak kendince İslam aleyhinde kullanabileceği noktaları seçmektedir. Aktarıları genellikle Diyanet çevirilerindendir. Aldığı parçaların çevirisi çoğunlukla kendisine ait değildir. Kendi yaptığı çevirilerde nasıl hata yaptığını yukarıya aldığımız iki örnek göstermektedir. 2. Hazreti Muhammed'i şehvetperestlikle suçlaması. Turan Dursun, Muhammed'in cinsel hayatı başlığı altında Hazreti Peygamber'i bir şehvetperest göstermeye çalıştığı gibi, 37. sayfada Cabir İbn Abdullah'dan nakledilen şu haberi vermektedir. Cabir İbn Abdullah anlatıyor. Peygamber bir kadın gördü. Hemen Zeynep'e gitti ki Zeynep o sırada bir derisini ovup işliyordu. Peygamber hemen cinsel ihtiyacını gördü. Sonra arkadaşlarının yanına gitti ve şöyle konuştu. Kadın şeytan biçiminde çıkar karşıya ve yine şeytan biçiminde dönüp gider. Bu nedenle sizden herhangi biriniz bir kadın gördü mü hemen karısına gidip onunla yatsın. Çünkü bu cinsel ilişki o kişinin içindekini, kabaran şehvetini söndürür. Bakınız Müslim, Ese, Sahih, Kitab-ın Nikah, Taksim 9-10, Hadis No 1403, Ebu Davud, Sünen, Kitab-ın Nikah, Taksim 44, Hadis No 2151. Tirmizi, Sünen, Kitab-ı Rada, Taksim 9, Hadis No 1158 ve şu yargıya varmaktadır. Muhammed, karıların dışında da bir kadına şehvetle bakıyordu ve ilgisini çeken bir kadın gördüğünde şehvete geliyordu. Bu kim ayetlerle de dile getiriliyor. Örneğin Ahzab suresinin 52. ayetinde karı almasına sınır getirilirken başka kadınların güzellikleri seni imrendirse bile deniyor. Aynı hadise yer veren Gazali de şehvetin önemini ve cinsel ilişkide bulunup rahatlamanın sağladığı yararı uzun uzun anlatıyor. Bu arada da Muhammed'in şehvetine ve gereksinimini nasıl karşıladığına geniş yer veriyor. Bakınız Gazali İhya-i Ulumettin Arapça 2 Taksim 27-29. Muhammed için kadın erkeği her zaman baştan çıkaran bir şehvet kabartandı. Muhammed gözünde kadın her zaman şeytan görünümündeydi. Muhammed'in kadını şeytan görmesine ve genel olarak kadına bakışına ilişkin örnekleriyle geniş bilgi için Profesör Doktor İlhan Arsel'in Şeriat ve Kadın adlı son derece değerli kitabına bakınız. Çıkan bir başka sonuç da şu. Muhammed'e göre bir kadın cinsel ilişki kurmak isteyen kocasına karşı koyamaz, karşı koymamalıdır. Kur'an-ı Kerim peygamberleri insanüstü varlıklar saymaz. Onların yüreklerine hiçbir kötü düşüncenin gelmediğini, onlarda insani duygular olmadığını söylemez. Tam tersine onların da birer insan olduğunu vurgular. Beşerun mislikum, sizin gibi bir insan. Hatta vahiy dışında kalan konularda onların da hata yapabileceklerini, ancak bile bile hatalarında ısrar etmeyeceklerini belirtir. Bile bile hatalarında ısrar etmezler. Ali İmran 135. Hazreti Muhammed kendisinin kalbinin de bulandığını, yani kalbine bazı hatalı düşünceler ve vesveseler geldiğini, bu yüzden günde 100 kere Allah'tan af dilediğini söylemiştir. İyilik, fazilet, kalbe hiçbir kötü düşüncenin gelmemesi değil, gelen bu düşüncelere uymamak ve bunları kovmaktır. Yazarın yukarıya aldığımız rivayeti bir tek kişinin haberidir. Bu haber en az 2-3 yüzyıl ağızdan ağzı dolaştıktan sonra yazıya dökülmüştür. Aktarandan aktarana geçerek 200 yıl dolaşan bir insan haberinin aslında ne derece uygun olduğunu takdir etmek güç değildir. Bundan dolayı vahit haberleri kesinlik değil, zan ifade eder. Doğruluğu kesin değildir, muhtemeldir. Yani bu haber doğru da olabilir, yalan da olabilir. Tutalım ki rivayet doğrudur. Hazreti Muhammed kasıtsız olarak karşısına çıkan bir kadına bakmış ve içinde bir arzu uyanmıştır. Bunun çaresi hemen evine gidip nefsini helal olan eşiyle yatıştırmak ve içinde uyanan o duyguyu kalbinden savmaktır. Eğer Hazreti Muhammed gözüne çalınan kadının ardına düşüp onu izleseydi, o zaman bu eylemi kınanırdı. Kasıtsız olarak kalbine doğan bir isteği helal bir yöntemle savması, arkadaşlarına da böyle yapmalarını öğütlemesi fena bir şey midir? Zaten kendisi kasıtsız bakışın doğal olduğunu, bundan günah yazılamayacağını ama ısrarla döne döne bakmanın günah olduğunu söylemiştir. Bakışı bakışın ardına takma, gözünü dikip bakma. İlk bakış göze çalınma lehinedir. Bundan ötürü sana günah yoktur. Ama ikinci bakış lehine değildir, günahtır. Dipnot Ebu Davud Nikah 43, Tirmizi Edep 28. Cinsel ilişkinin insanları yatıştırdığı, rahatlattıysa bütün psikolog ve doktorların birleştiği bir gerçektir. Dursun, güzellikleri hoşuna gitse de artık bundan böyle başka kadın alamazsın. Ahzab 52 ayetinden Hazreti Muhammed'in kendi karılarından başka kadınlara bakıp şehvete geldiği sonucuna varıyor. Oysa ayetin amacı peygambere mevcut hanımlarından başka bir kadınla evlenmeyi yasaklamaktadır. Ne kadar güzel bulsa da artık başka bir kadınla evlenemeyecektir. Bu ayetten peygamberin kadınlara bakıp şehvete geldiği anlamını çıkarmak son derece saygısız ve insafsızca bir yargıdır. Peygamberle evlenmek isteyen pek çok kadın vardı. Kadınlar peygamberden örtünmezlerdi çünkü o inananların manevi babası sayılır. İşte ayette bunların içinde beğendiği, hoşuna giden kadınlar da olsa artık başka kadın almaması buyurulmuştur. Birini beğenmek, güzelliğini takdir etmek, ille de şehvete gelmek manasına gelmez. Eğer gerçekten yazarın dediği gibi peygamber kadınlara şehvetle baksa ve baktıkça şehvete gelseydi, istediğiyle evlenirdi. Oysa ayet ona başka kadın almayı yasaklıyor. Bu cümle bir emrin kesinliğini vurgulamak için böyle söylenmiştir. Mesela, ne kadar yorulsan da bu yolu yürü. Yahut ölsen de sen bu okulu bitireceksin cümlelerinde kasıt yolun mutlaka yürünmesini veya okulun bitirilmesini vurgulamaktadır. Yoksa mutlaka yorulmak veya ölmek gerekmez. Yani her ne pahasına olursa olsun bu işin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. İşte ayette de güzellikleri hoşuna gitse de artık başka kadınla evlenme cümlesinden peygamberin kadınlara baktığı ve onların güzelliklerinin peygamberin hoşuna gittiği anlamı çıkarılamaz. Gerçekte peygamber hiç kimsenin namusuna kem göze bakmamıştır. Nitekim veda haccında amcası Abbas'ın oğlu Fadlı da devesine bindirmişti. Fadlı, saçı, yüzü güzel, beyaz tenli, yakışıklı bir adamdı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanı mahmuzlayıp hareket ettiği zaman yanından kadınlar geçiyordu. Fadıl bu kadınlara bakmaya başladı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini Fadlı'nın yüzüne koydu. Bakmasına engel oldu. Fadıl bu kez başını öbür tarafa çevirip yine baktı. Dipnot: Müslim Hac Bab 19 Hadis 147. 3. Zeyd Zeynep olayı. Turan Dursun 38. sayfada Hazreti Muhammed'in Zeynep'le evlenmesi olayını da peygamberin şahsiyeti hakkında kuşku uyandıracak bir biçimde sunuyor ve düzme rivayetlere dayanarak o yüce insana dil uzatıyor. Şimdi biz bu meseleyi ayrıntıyla inceleyelim. İslam'dan önce evlat edinme adeti vardı ki buna tebenni denir. Yabancı bir çocuğu evlatlık almak isteyen adam halkın önünde o çocuğu evlat edindiğini söyler. Artık o çocuk onun öz oğlu sayılırdı. Onun adıyla çağrılır, baba ile oğul arasındaki hukuki işlemler onlar arasında da geçerli olurdu. Birbirlerine varis olurlar, baba ile oğul arasındaki nikah yasakları bunlar arasında da kurulurdu. Evlatlık, evlat edenin kızını, kız kardeşini, halasını, teyzesini alamaz. Evlat edinen de evlatlığının dul veya boşalmış eşiyle evlenemezdi. Kelb kabilesinden olan Zeyd ibn Harise, ibn Şurahil el-Kelbi'nin annesi, Tay kabilesinden Suda'dır. Bir gün Suda, ergenliğe ermemiş oğlu Zeyd'i alarak akrabasını ziyarete giderken, Kayn ibn Cisri oğullarından bir süvari grubun saldırısına uğrar. Çocuğu tutsak eden saldırganlar Ukaz çarşısına götürüp satarlar. Hakim İbn Hizam onu halası Hüveylid kızı Hatice için 400 dirheme satın alır. Hatice de evlendiği zaman bu kölesini kocası Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hediye eder. Çocuğunun kaçırılıp köle olarak satıldığını öğrenen Harise, kardeşi Kab ile birlikte fidye karşılığında çocuğunu kurtarmak için Mekke'ye gelir ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çocuğu kendilerine vermesini rica ederler. Hazreti Muhammed Zeyd'i çağırır, gelenlerin kimler olduğunu sorar. Zeyd birinin babası, birinin de amcası olduğunu söyler. Hazreti Muhammed, dilersen beni seçer, benim yanımda kalırsın, dilersen onlarla beraber gidersin. Zeyd, ben kimseyi sana tercih edemem, sen benim babam ve amcam yerindesin, der. Bunun üzerine Hazreti Muhammed onu Hicre, Kabe'nin önüne götürür. Ey burada bulunanlar, tanık olun. Zeyd benim oğlumdur, o bana varis olur, ben ona varis olurum, diyerek onu evlatlık ilan eder. Zeyd'in babası durumdan memnun olup gönül rahatlığıyla geri döner. O günden sonra Zeyd, Muhammed'in oğlu diye çağrılır. O sırada henüz Hazreti Muhammed peygamberlikte görevlendirilmemiştir. İşte Ahzab suresinin 5. ayeti bundan böyle evlatlıkların kendi öz babalarının adıyla çağrılmasını emrediyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, onları babalarının adına bağlayarak çağırın ayeti ininceye dek biz Zeyd ibn Harise'yi Zeyd ibn Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağırırdık demiştir. Dipnot: Buhari, Tefsir, Sure 33 Taksim 2. Evlatlık geleneği kaldırılınca bundan doğan hukuki sonuçlar da kalkmıştır. Artık evlatlığın karısıyla veya onun kendisini evlat edenin kızlarıyla, teyze ve halalarıyla evlenme yasağı da kalkmıştır. Ancak kaldırılan şey bu miras ve evlenme hükümleridir. Evlatlığın gerçek evlat hükümlerine tabi olmayacağı bildirilmiştir. Ama bir kişinin bir çocuğu sevip ona evladı gibi muamele etmesi yasaklanmamıştır.